Ayrım 36, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 375, 98. Bölüm. Ayak sesleri ahşap verandada yankılandı, ardından kapının tokmağı döndü. Bir saniye sonra da kapı içeriye itildi. Kapının eşiğinde Tarık dikiliyordu. Şaşırdım. Koyu takım elbise, beyaz gömlek ve siyah kravatın yerine siyah bir deri ceket, soluk bir keten gömlek ve çok daha genç görünmesini sağlayan blue jean giymişti. Odadakileri kolaçan ederken Kevin'la Jack'in silahlarını doğrultmuş olmalarına hiç aldırmıyor gibiydi. Önce babamı, sonra ötekileri başıyla selamladı. "Tıpkı eski günlerdeki gibi," dedi. "Eski dostlar buluştu."
"Teklife gel Tarık, teklifini duyalım."
"Önce tabancalarınızı yere bırakın, ayağınızla itip uzaklaştırın." Hiçbiri kımıldamayınca sakince, "Adamlarım dışarıda," dedi. "Kyle'ı öldürmek için hazır bekliyorlar. Yere bırakın dedim. Şimdi, bir daha da tekrarlamam."
Kevin ve Jack tabancalarını yere bırakıp ayaklarıyla uzaklaştırdı.
"Ayağa kalkın ve bana arkanızı dönün. Üzerinizi aramak istiyorum. Dediğimi yapmazsanız neler olacağını bir daha tekrarlamayacağım." Gözlerini bana çevirdi. "Sen de arkanı dön ve ellerini başının üzerine kaldır."
Kevin'la Jack döndü, ben de öyle. Yerdeki tabancalar uzağa itilirken bir sürtünme sesi işittim. Tarık'ın Jack ve Kevin'in üzerini aramasını izliyordum ki öfkeyle "Başını çevir!" diye bağırdı. Dediğini yaptım. Birkaç saniye sonra ellerini vücudumun her tarafında hissettim. Göğüslerimin üzerinde ve bacaklarımın arasında, dokunmadık hiçbir yer bırakmamacasına irkilip toparlandım.
"Artık dönebilirsiniz."
Döndük. Tarık gülümsedi. İskemdelerden birini çekti. Oturmadan önce cebinden ince bir puro çıkardı. Altın çakmağıyla yakıp tavana doğru ağız dolusu duman üfledi.
"Oturun."
"Ağzındaki baklayı çıkaracak mısın Tarık?"
Jack'e bakıp gülümsedi.
"Öteki konuklarımız gelir gelmez. O zaman bütün kartları masanın üzerine yayarız."
"Ellerini indirme Tanner. Kaldır, kaldırabildiğin kadar kaldır."
Tanner denileni yaptı, ceketi göğsünün de üzerine çıktı. Gömleği açılıp karnı göründü.
"Bana bunun ne biçim bir çılgınlık olduğunu anlatmayacak mısın?"
"Senin de konuşmamız gerekiyor koca adam."
"Yoksa tuhaf bir şeyler mi tüttürdün? Almaman gereken bir hap mı aldın?"
Courtney kaşını sorar gibi kaldırdı.
"Menopoz için biraz gençsin ama hiç bilinmez ki."
"Silahını almaya geliyorum Tanner. İstersen hareket et, kurşunu yersin. Seçim senin."
"Ben seçimimi yaptım bile. Haydi gel de al. Tek istediğim bir açıklama."
Courtney dikkatli bir adım attı, serbest elini uzatıp Tanner'ın deri kılıfının kopçasını kaldırdı. Sonra Glock tabancayı kavrayıp kılıfından çıkardı ve kendi cebine tıkıştırdı.
"Açıklamaya hak kazandın mı?"
"Kemerini aç, düğmelerin varsa çöz, yoksa fermuarını indir. Yavaş yavaş, çok dikkatli. Pantolonunu indir, sonra da arkanı dön. Ellerini arabanın kaputuna daya."
"Prostatımı muayene ettireli daha 6 ay oldu."
"Komik olduğun kesin Tanner."
"Öyleyse sana daha da komik bir şey anlatayım. Böylesi bir deneyim yaşamak için dünyanın parasını verecek çok erkek olmalı. Ama ben onlardan değilim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun?"
"Bir tarafa kaçmayacağından ya da ani bir hareket yapmayacağından emin olmak istiyorum. Pantolonun bileklerde olması hep işe yaramıştır."
"Bütün bunların cinsel bir amacı olmadığını söyle bana. Issız, karanlık bir köy yolu, umarsız bir kurban."
"Hiç umutlanma."
"İyi ki en güzel çamaşırlarımı giymişim. Demek benimle ilgilendiğini düşünürken hayal görmüyormuşum, öyle mi?"
"Üzerini arayacağım."
"Çatlak mısın sen? Ne bulacağını sanıyorsun ki?"
Courtney Sigi Tanner'ın yüzüne yaklaştırdı.
"Söyleyebileceğim tek şey, bütün bunlar için gerçekten iyi bir nedenin olmalı güzelim. Yoksa CID ajanı olman hiç fark etmez. Bir federali ölümcül silahla tehdit etmenin sonu ciddi bir duruşma nedeni olur."
"Dön, dediğimi yap." Tanner kemerinin tokasını çözdü, düğmeyi açıp fermuarını indirdi. Pantolonu bileklerine düşünce altından siyah beyaz çizgili şortu çıktı.
"Çok hoş."
"Teşekkürler."
"Dön." Tanner dönüp ellerini arabanın kaputuna dayadı. Courtney dikkatle yaklaştı. Ellerini Tanner'ın ceplerine sokup cüzdanıyla telefonunu çıkardı, üzerini yokladı. Ayak bileklerine kadar indiğinde, ''Yedeğin yok mu?'' diye sordu.
''Fazla kilon varken bileğine bir kılıf takmak kolay olmuyor. İnsan devrilip kendi kendini vurabilir.''
''Olduğun yerde kal. Eller arabanın kaputunda. Seni izlemem kolay olsun.''
''Kıçımı kontrol etmeyecek misin?''
''Etmeyeceğim.''
''Pekala, ne zaman açıklayacaksın?''
Genç kadın fenerini yakıp dişlerinin arasına sıkıştırdı. Tanner'ın cüzdanını açtı. İçini gözden geçirdikten sonra cüzdanı yere attı. Cep telefonunu inceledi. Bir düğmeye basınca ekran aydınlandı. ''Şifre kullanmıyor musun?''
''Çok karmaşık.''
''Hiç akıllıca değil Tanner.''
''Sen neyin peşindesin?''
Courtney telefonun tuşlarına basıp inceledi. Birkaç saniye sonra aradığını bulur gibi olunca Sig'in namlusunu Tanner'dan uzaklaştırmadan gözlerini kaldırdı. Gülümseyerek ''Ben de hazırlıklı geldiğini sanmıştım.'' dedi. ''Bütün çağrılarını, mesajlarını görebiliyorum. Önüne gelen telefonunu tarayabilir.''
''Kimse tarayamaz. O zımbırtı uyurken bile yanımda. Üstelik önemli hiçbir şey de yok. Tamam mı? Anlaştık mı şimdi?''
Courtney ekrandaki görüntüyü kaydırırken dudakları gerildi. Ekrana baktı, yukarıya, sonra aşağıya kaydırdı. ''Son 7 saatte aynı numarayı 8 kere aramışsın. O numara da seni 2 kere.''
ne olmuş? Birkaç kişiyle konuştum.''
''Büronun numarası değil, adamın, ajan Breeden'ın numarası da değil. O iki numarayı da biliyorum. Kimi aradığını söylemek ister misin?''
''Ne ima etmek istiyorsun Courtney?''
''Dexter'a Jack Hayes dosyasını ilk araştırdığın dönemde evinin kundaklandığını söylemiştin. Oysa doğru değildi. Dexter'dan sana anlayışlı davranmasını, yardım etmesini istiyordun. Başka herkesten önce finish çizgisine varmak için.''
''Öyle mi? Sence?''
''Dexter da senin için üzülmekle birlikte aynı düşüncedeydi. Ama neden böyle davrandığını bir türlü çözememiştim. Sadece içgüdülerimle hareket etmek zorunda kaldım. Sonra Ajan Stone'dan senin geçmişini araştırmasını istedim.''
''Bu da günümüzün en büyük sorunu. Saçını yanlış taraftan ayır, ertesi gün sosyal medya senden bahsetsin.''
''Sosyal medyaya ihtiyacım kalmadı Tanner. Ama sözünü ettiğin ayırma saçınla değil, karınla ilgiliydi. Stone'la benim açıklanmamak kaydıyla konuşmayı kabul eden federal dostlarımız var. Karının ölmesiyle ilgili bütün hikaye palavraydı. Palavradan çok zaman kayması. Karın 4 yıl önce öldü ve evet, evinizde çıkan bir yangında öldü. Ama bu yangında kundakçılıktan falan hiç söz edilmedi. Tabii eğer polisin seni 3 ay boyunca arada bir sorgulayıp bırakmasını, sonunda da kanıt yetersizliğinden vazgeçmesini saymazsak, bütün bunlar ensemdeki tüyleri diken diken etti.'' Tanner sesini çıkarmadı, gözlerini kaldırdı, dudaklarını sıkıntıyla büzdü. ''Tabii senin gibi birinin can sıkıcı bir eş gibi sorunlu bir durumdan nasıl kurtulacağını bildiğine bahse girerim. Hiçbir imada bulunmuyorum Tanner. Sadece mesleki gözlemlerimden bahsediyorum. Bu işte çalışan bizim gibiler bir sürü şey bilir, bazı bilgilere ulaşabilir. Her neyse, senin söylediklerin yalandı. Dexter'a yalan söylediğine göre bana da bir yerde yalan söylemiş olabilirsin. Yalancılar yalan söylememeyi beceremez.'' Tanner neredeyse gülümseyecekti.
''Sezgi ve gözlem kalabalığın bitti mi?''
''Şimdilik.''
''Zeki bir hatunsun değil mi? Öğrendiğim bir şey var. Tekrar tekrar söylenen bir gerçek vardır.''
''Öyle mi?''
''Kadınları asla küçümseme derler. Doğuştan dedektif olurlar. Buna bir de kadına benzeyen tel tel saçlı Dexter gibi cücelere hiç güvenmediğimi eklesem.''
''Jack'i yakalamak istiyorsun. O kadarını biliyorum. Ama bunu meşru bir nedenle isteyip istemediğinden emin değilim. Bunu bana içgüdüm söylüyor. Çünkü bir şeylerin pis koktuğu kesin. Bana gerçeği anlatacak mısın?''
Tanner ağzını açmadı. Genç kadın telefonu kaldırıp,
''Şimdi bu numarayı arasam ne olur?''
''Bir işe yaramaz.''
''Neden yaramaz?''
''Çünkü telefonun çalışmaz.''
Courtney son aradan numaranın üzerine basıp telefonu kulağına götürdü. Ses gelmedi. 911'i tuşladı. Elleri titriyor, telefondan bir ses gelmiyordu. Tanner elleri hala kaputa dayalı genç kadını izliyordu.
Bir ses duyuyor musun?
Hayır.
Söyledim sana.
İkisi de bir araba sesi işitti. Araba yaklaştığında farlarının ışığını gördüler. İçinde tuhaf bir çeşit korku kök salıp yayıldığına doğrultmayı sürdürdü.
Burada neler oluyor Tanner?
Bir cevap almadı.
Söyle dedim Tanner.
Senin yerinde olsam o tabancayla daha dikkatli olurdum. Konuşmak, sana bir teklif yapmak isteyen biri var. Yerinde olsam ve buradan canlı çıkmak istesem teklifini dinlerdim.
99. Bölüm. Patikanın dönemecinden çukurlara dalıp tümseklere çarpan pırıl pırıl simsiyah bir Mercedes GL çıktı. Yaklaşıp alacakaranlıkta durdu. Ön kapılara M5 makineli tabancalarıyla iki adam çıktı. Arka kapağı açıldı ve koyu renkli bir spor ceketle blue jean giymiş, siyah ayakkabıları pırıl pırıl porselenler gibi parıldayan bir üçüncü indi. Courtney Chad Benton'ı görür görmez tanıdı. Chad elini sahte bir selamla alnına götürdü.
Courtney!
Olduğun yerde dur, bana burada neler olduğunu söyle, yoksa önce birini öldürmem mi gerekir?
Chad başını salladı. Pek bir işine yaramaz. İki MP5'e karşı bir SIG. Rakip bile olamaz.
Yanımda birinizi götürürüm, hatta belki ikinizi, biri sen olabilirsin.
Chad'in yüzünde belli belirsiz bir tebessüm belirdi. Aslına bakarsan şiddete pek gerek yok. İkna yöntemi olarak gücü çok abartılıyor. Müşterilerime hep aynı şeyi söylerim. İçeriye balyozla ya da silahlarını ateşleyerek giremezsin.
Neyle girersin biliyor musun?
Söyle Chad.
Çek defterinle. Para kurşundan her zaman daha yüksek ve daha hızlı konuşur.
Kulağım sende.
Şu Tanner'ı ele alalım. Herkesin bir fiyatı vardır. Fiyatından çok neyin makul olacağına inanıyorsa o. Görme, duyma, konuşma, bu kadar basit.
Courtney döndü. Başını çevirip görmezden gelmek için fiyatın ne Tanner diye sordu.
Tanner yüzünü buruşturdu. Devletin emekli maaşından çok daha fazla diyebilirim.
Courtney gözlerini silahlı adamlardan ayırmadan tabancasını Chad'e doğrultmayı sürdürürken gergince parmaklarının üzerine kalktı. Pekala, bundan sonra sırada ne var? Sanırım benim fiyatımı da hesapladın.
Hayatta güzel şeylerden hoşlanıyorsun Courtney. Seninle bir anlaşma yapabiliriz. Emekliliğin yakın. O emekliliğin rahat geçmesini sağlayabilirsin. Bir taraflarda, bir sahil, belki de bir tekne, nakit sıkıntısı çekmeden.
Neden bahsediyoruz biz, milyonlardan mı?
Chad sıkıntıyla gülümsedi. İddiaya girebilirsin, bir sürü milyon. Tam tutarını birkaç dakika sonra kararlaştırırız. Seni tanıdığımı sanıyorum Courtney, pratik bir kadınsın. Birlikte iş yapabileceğim kadınlardansın.
Genç kadın dudaklarını asabice yaladı. Haklı olabilirsin.
Haklı olduğumu biliyorum.
Peki karşılığında?
Bu konuda benimle ilgili birleştirdiğin ne kadar nokta varsa çizdiğin çizgileri siliyorsun. Göz ardı etmeni istediğim ne olursa görmezden geliyorsun. Bunu çok eskiden beri dost olduğumuz için yapıyorum Courtney. Üstelik seni ya da başka herhangi birini öldürmek pek güzel olmaz. Hiçbir zaman olmamıştır. Sonradan karşına çıkıp sorun yaratır.
Serenity Ridge'deki o iki kadın gibi mi demek istiyorsun?
Chad dudaklarını büzdü. Bak, o gerçekten talihsiz bir şeydi.
Hayır, cinayetti.
Benim işim değil, böylesi hatalardan nefret ederim.
Tarık?
Evet, adamlarının tetikteki parmağı kaşınıyor.
İçini çekti. Bak, istediğim tek şey söyleyeceklerimi dinlemen. Dinleyebilecek misin?
Belki, ama bir şartım olacak.
Neymiş?
Bana gerçeği söyleyeceksin. Gerçek derken hakiki gerçeği diyorum. Bana her şeyi anlat, olduğu gibi, yalansız, örtmeden, gizlemeden. Seninle bir çeşit anlaşmaya varıp varamayacağımı ancak o zaman karar verebilirim.
Chad bir an düşündü, başını sallayıp onayladı ve bir ağaç çotuğunu göstererek "Oturmamın sakıncası var mı?" diye sordu.
Courtney tabancasını Chad'in üzerinden
"Yok" dedi. Chet pantolonunu toplayıp oturdu, elini kaldırdı ve arkasında duran adamlara ''Silah doğrultmak gerekmez'' dedi. Adamlar silahlarını indirdi. Courtney tabancasını doğrultmayı sürdürüyordu. Chet bir süre önüne yere baktı, derin düşüncelere daldı. Uzun bir soluk alıp başını kaldırdı. Şöyle oldu. Gerçek olay, bütün öykü. O gün Babil yakınlarında Tarık parayla kayboldu. 25 milyonun hepsiyle. Bırak da tahmin edeyim, başından beri tertiplenmişti değil mi? Genç adam başını bir yandan diğerine sallayıp tertipten çok bir uzlaşma. Yani başarısızlık durumunda anlaşma falan olmayacaktı. Gerçekleşirse bir kamyonda 25 milyon maskeler, bir sürü de eski eser. Paraya ihtiyacım yoktu ama o eserlerin fikri hoşuma gitmişti. Bana anlatma, babanın koleksiyonu vardı ya. Chad gülümsedi. En iyi koleksiyonlardan biri. Sen de o koleksiyona bir şeyler ekledin öyle mi? Omuz silkti. Kanıtlaması imkansız. Bu gibi eserler dünyanın öteki ucunda bir banka kasasında saklanabilir. Gizlemenin bir sürü yolu var. Demek Tarık parayla maskeleri aldı, sen de diğer eserleri. Aşağı yukarı öyle. Peki ya ötekiler? Jack, Cat'in babası, onlar paylarına düşen aldı mı? Evet, paylarını aldılar. Yurt dışında tuttular. Böylesi daha güvenli. Kendi adlarına değil, onun için izini bulmak imkansız. İhtiyaç duyduklarında azar azar kullanmak üzere. Tabii bütün bunlar inanılmaz bir güven gerektiriyordu ve biz birbirimize güveniyorduk. Gülümsedi. En azından Albay Jack ve ben hiçbirimiz Tarık'a güvenmedik. İşin içinde kim vardı? Chad başını sallayıp ben, Tarık ve Albay dedi. Planı hep birlikte yaptık. Frank madalya meselesinden, hakkının yenmesinden beri mutsuzdu. Katılmaya ikna edilmesi güç olmadı. Ya Jack? Bana kalırsa başından beri gönülsüzce katıldı. Zihni travma sonrası stres bozukluğuyla karışmaya başlayınca zincirin zayıf halkası oluverdi. Aslında bir süre iyileşeceğini düşünmüştüm. Ama başını bir yana yatırıp omuzlarını kaldırdı. Ama ona hep güvendim. Paraya ihtiyacım olunca Kayman Adaları'na gönderecek, Tarık'ın sakladığı maskeyi alıp gelmesini söyleyecek kadar güvendim. Jack başından beri benim için o gizli sortileri yaptı. Oysa bu sefer bir yerde yolunda gitmeyen bir şeyler oldu. Ne demek istiyorsun? Kayman Adaları'ndan New Orleans'a döndüğü zaman Jack'e telefon ettim. Tartıştık, aptalca bir konuda tartıştık ve bana ayak işlerine bakmaktan bıkıp usandığını söyledi. Ayrılmaya karar verdiğini anlattı, böyle devam etmek istemiyordu. Zihninin karıştığını, kötülediğini anladım. Belki de öyle değildi, belki de yasa dışı bir şey yapmanın gerginliğiydi. Ama o anda artık ona güvenemeyeceğimi anladım, benim için yük haline gelmişti. Uçak kazası senin işin miydi? Buna cevap vermesem olmaz mı? Neden? Aklıma gelmedi diyemem ama uçak kazası gerçek bir kazaydı. Gerçek bir kazaymış. İster inan ister inanma ama Jack'in çocukları varken uçağı düşürmek aklımın ucundan geçmezdi. Yoksa canavar olduğumu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum ama içimden bir ses yalan söylemediğine inanmıyor Chad. Bak, ne söylersem söyleyeyim, sen yine istediğine inanacaksın. Ama artık kararını verme zamanı geldi Courtney. Sen de anlayışlı Mr. Tanner gibi benden yana mısın? Büyük ikramiyeyi kazanacak mısın, yoksa karşımda mı olacaksın? Sözünü bitirince ayaklandı. Genç kadın tabancasını doğrulttu. Nereye gidiyorsun? Çiftliğe. Jack orada, Kat'le Sean'da, Albay, Tarık bile. Tarık mı? Dediğimi duydun, toplantıya gidiyoruz. Ya Amy? Hiçbir fikrim yok. Planın ne? Bütün bunları konuşmamız gerekiyor, toplantı yaparak. Ortak bir yol bulabilecek miyiz bakmak gerek. Üstelik hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Arkadaşız, en azından arkadaştık. Kimsenin zarar görmesi gerekmiyor. Her birimizin çıkarı var. Ama herkes açık konuşmalı. Ne istediğini dürüstçe söylemeli. Bunu yapabilir misin? Genç kadın yanıt vermedi. Chad, saygın niyetimin kanıtı olarak o tabancan sende kalabilir tatlım dedi. Bana tatlım falan deme. Courtney'nin bakışları kuşku doluydu. Saygın niyet, öyle mi? Öyle bir özelliğin olduğuna inanmak isterdim doğrusu.
Gerçekten öyle. Ayağa kalktı, elini uzattı. Pekala, anlaştık mı?
Courtney uzanan eli görmezden geldi. Chad yine başını yana yatırdı. Merak dolu gözlerle,
bu evet mi demek oluyor yoksa hayır mı dedi.
Bir şartım daha var.
36. ayrımın sonu. Sayfa 385.